Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 6 Şehriver 1400, Hicri Kameri 19 Muharrem 1443 ve Miladi 28 Ağustos 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Milli Gazete yazarı Sayın Ali Haydar Aksal ile yapılan röportaj, İran basından seçmeler, kalıcı tır, Allame Hekiminin vefatı özel programı ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi arkadaşım.
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi, İran İslam Cumhuriyeti Afganistan'da mazlum ve Müslüman milletin yanındadır açıklamasında bulundu. İran'da koronavirüsten son 24 saatte 614 kişi daha yaşamını yitirdi. Şemhani, Biden ve Bennett'in İran'ı tehdit etmeleri legaldir dedi. İran ile Türkiye Dışişleri Bakanları görüştü. Bağdat Zirvesi bölge liderleri ve temsilcilerinin katılımıyla başladı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi İslam Cumhuriyeti her durumda mazlum ve Müslüman Afganistan milletinin yanında olduğunu ve devletlerle münasebetlerin onların İran ile ilişkileri ve tavrına bağlı olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi hükümet haftası dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ile beraberindeki bakanlık kurulu üyelerine kabul ettiği görüşmede Amerikalıların diplomasi arenası ve gülümsemeleri arkasına saklanıp haklı gibi konuştuklarını, oysa yırtıcı ve vahşi kurtlar gibi olduklarını, ancak bazen de tilki gibi kurnazlık yaptıklarını, nitekim bugün örneğin Afganistan'da görmekte olduklarını vurguladı. Afganistan'ın kardeş ülke olduğunu belirten İslam İnkılabı rehberi, Afgan halkı ile din, dil, tarih, kültür birliğimiz vardır dedi. Ayetullah Hamine'yi Kabil'deki son terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade ederek bu sorunlar ve sıkıntılar ülkeyi 20 yıldır işgal eden ve halkına her türlü zulmü dayatan Amerikalıların eseridir açıklamasında bulundu. Amerika'nın Afganistan'daki varlığını eleştiren Ayetullah Hamine'yi şunları kaydetti. Düğün ve cenaze törenlerinden bombalanması, gençlerin öldürülmesi, birçok insanın haksız yere hapse atılması, bu uyuşturucu üretimindeki büyük artış, Amerikan varlığının olumsuz etkilerinden bazılarıdır. Bu ülke Afganistan kalkınması için bir adım bile atmadı. Altyapı ve sivil kalkınma açısından 20 yıl öncesinden geride değilse ileride de değildir. Ayetullah Hamine'yi Amerikan biriktirenen Afganistan'dan utanç verici tahliye sürecine dair Afgan halkından yanayız. Çünkü geçmişte olduğu gibi hükümetler gelip gidiyor ama geriye sadece Afgan halkı kalıyor. Afganistan halkının bu durumdan kurtulması için Allah'tan yardım diliyoruz dedi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Amerikalıların nükleer meselesi konusunda da çok arsız davrandığına dikkat çekerek onlar herkesin gözü önünde nükleer anlaşmadan çekilmesine rağmen şimdi sanki İran'ın ilk önce anlaşmayı ve yükümlülüklerini terk ettiği gibi konuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesinden önce İran tarafından hiçbir nükleer adıma başvurulmadı. Fakat Amerika'nın anlaşmadan geri çekilmesinden bir süre sonra daha önceden yapılan açıklama ile bazı yükümlülükler kenara bırakıldı, açıklamalarında bulundu. Avrupalı tarafların da tutumunu eleştiren Ayetullah Hamene'yi, onlar da Amerika gibiler. Her zaman boş konuşuyorlar, sanki İran tarafının uzun bir süre müzakerelerle dalga geçtiği gibi talepkar davranıyorlar şeklinde konuştu. İslam İnkılabı rehberi mevcut Amerikan hükümetinin önceki yönetimden hiçbir farkın olmadığını ifade ederek çünkü nükleer konusunda İran'dan talep ettiği şeyin Trump'ın talep ettiği şeyden hiçbir farkı yok. O dönemde hükümet yetkilileri bunu mantıksız ve kabul edilemez olduğunu söylediler dedi. Ülkenin temel önceliklerinden birinin ekonomi konusu olduğunu anlatan İslam İnkılabı rehberi şunları kaydetti. Yüksek enflasyon, bütçe açığı, halkın geçim sorunları, ulusal paranın değer kaybetmesi, insanların alım gücünün düşmesi, işletmecilik ve bankacılık sistemi sorunları en önemli ekonomik konular arasında yer alıyor. Bu sorunların her birinin çözümü için planlar yapılmalı ve bir sonraki adımda hükümetin ekonomi ekibi uyum içinde hareket etmesi lazımdır. Ekonomik sorunları gidermek için geçici çözümler aramayın ve temel çözümleri takip edin. Ayetullah Hamene'yi konuşmasında 15 komşu ülke ve dünyanın birçok ülkesiyle ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirmesi zaruretine vurgu yaparak nükleer meselenin diğer konulardan ayrı olduğunu ve diğer konuların bundan etkilenmesi gerektiğini altını da çizdi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamaya göre son 24 saatte zarfında 614 kişi daha hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 614 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 26.034 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 105.901'e, vaka sayısı 4.008.895.448'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 7.845'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 4.117.098'e ulaştığı ifadesi kullanıldı. Yeni tip koronavirüs ülkede ilk kez 19 Şubat 2020'de Kum kentinde 2 kişi de görülmüştü.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani, Korsan İsrail Başbakanı Bennett'le Amerikan Başkanı Biden görüşmesinde İran'ın tehdit edilmesi illegal bir davranış olduğunu belirtti. Twitter hesabında konu hakkında açıklama yapan Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani şu ifadeyi kullandı. Korsan İsrail Başbakanı Bennett ile Amerikan Başkanı Biden görüşmesinde İran'a karşı başka seçenekler tabirini kullanmak bir ülkeyi legal bir şekilde tehdit etmektir.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, şehir kor general Kasım Süleymani'ye suikastı hakkında önceki Amerikan hükümeti böyle bir suç işlese bile Biden hükümeti bu terör eyleminden kaçamaz, bu yüzden de hesap vermeli dedi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Emir Abdullahyan'ı Bağdat Havalimanı'nda Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin karşıladı. Dışişleri Bakanı Abdullahyan, Bağdat'ta Kor General Süleymani ile Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehit olduğu yerde bulunarak diriliş komutanlarını andı. Burada basın mensuplarına konuşan Emir Abdullahyan, şehit general Kasım Süleymani suikastı hakkında Amerikan yönetimi suikast suçundan kaçamaz. Bunun için bu terör eyleminin faillere adalete teslim edilip cezalandırılmalıdır, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı'nda Şehit Kor General Kasım Süleymani dosyasının ciddiyetle takip edileceğini belirten Abdullahyan, Amerika'nın bu konuda hesap vermesi lazım. Önceki Amerikan hükümeti böyle bir suç işlese bile Biden hükümeti bu terör eyleminden kaçamaz. Bu yüzden hesap vermeli diye konuştu.
Bağdat'ta bulunan İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları Bağdat Bölgesel Zirvesi Kulesi'nde bir araya geldiler. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Bağdat Zirvesi Kulesi'nde diğer bazı katılımcı ülkelerin yetkilileriyle de görüştü.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün Bağdat Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Tahran'ın Irak'ın güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydetti. Irak'a bölgesel destek zirvesinde konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, yeni Irak'ın imar ve kalkınmaya ihtiyaç duyduğunu işaretle bölgesel münasebetlerinin iyileşmesi gerektiğini belirtti. Bölge ülkelerinin katılımıyla düzenlenen bu toplantının Irak'ın bölge ülkeleri arasında işbirliği zemini oluşturma noktasında çabalarına yansıttığına dikkat çeken Emir Abdullahyan, bu toplantıların da ışığında kalkınmış, gelişmiş ve özgür bir bölgeye ulaşabileceklerine teman etti. Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında İran'ın ikili ve bölgesel işbirliğini geliştirmek için hazır olduğuna dikkat çekerek İran İslam Cumhuriyeti'nin yabancı askeri güçlerin çekilmesi ve erken seçimlerin düzenlenmesi dahil Irak'ın işbirliği ile ilgili alanlarda alınan kararlar hakkında Irak milleti ve devletine desteklediğini kaydetti. Dışişleri Bakanı konuşmasında bölge ülkelerinin katılımı ile sürdürülebilir bölgesel güvenliğin sağlanmasına bugün her zamankinden ziyade ihtiyaç duyduklarını, bugün için ekonomik kaynakların da ayrılmasının şart olduğunu vurguladı.
Batı Asya bölgesindeki tansiyonun düşürülmesi amacıyla düzenlenen Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı başladı. Irak Başbakanı açılış konuşmasında bu ülkenin kendi topraklarını diğer tarafların tehdidi için kullanılmasına karşı olduğunu vurguladı. El Kasim yaptığı konuşmada Irak topraklarının bölgesel ve uluslararası savaşlar için kullanılmasına karşı çıkıyor, Irak'ın hiçbir taraf için bir tehdit noktası olmasını kabul etmiyoruz dedi. Irak'ın IŞİD'e karşı zafer kazandığına dikkat çeken Kasimi, uluslararası toplum Irak'taki yatırımları destekleme konusunda ciddidir ifadesini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konferansın yaptığı konuşmada Bağdat konferansının temel amacı Irak'ın egemenliğini güçlendirmektir. Bu konferans bölgede barışı gösteriyor. Irak halkı birçok savaştan acı çekmiştir. Bu ülke bugün istikrar ve kalkınma yolunda ilerliyor. Fransa da Irak'ı destekleme kararlarını sürdürüyor. Irak'ın egemenliğini güçlendirmek için buradayız dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da yaptığı konuşmada bu konferansta bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Irak'ın istikrarı bölgenin istikrarı gibidir ve Irak'ın istikrarı olmadan bölgenin istikrarı sağlanamaz dedi. Çavuşoğlu ayrıca Irak'ı kurumlarını güçlendirmek için desteklemeye devam edeceğiz. Terörle mücadelede Irak hükümetine her türlü yardımı yapmaya hazırız diye konuştu. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al Sani, Irak'ın ulusal birliği ve egemenliğini destekliyoruz. Irak'ta atılacak en önemli adımlardan biri bu ülkedeki devlet kurum ve kuruluşlarının güçlendirilmesidir. Irak'ın bölgedeki yerini yeniden kazanması için desteklenmesi gerektiğini vurguluyoruz dedi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan da konferansta yaptığı konuşmada Bağdat Zirvesi bölgemizin koordinasyona ihtiyaç duyduğu bir dönemde yapıldı. Riyad'ı bu konferansa katılmaya davet ettiği için Irak Başbakanı Kazım'a teşekkür ediyoruz dedi. Ürdün Kralı 2. Abdullah da yaptığı konuşmada Irak'ın güvenliği ve istikrarı hepimizin güvenliği ve istikrarıdır dedi. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Abu Gayet de Irak'ı desteklemek bizim görevimiz ve bölgedeki gerilimler bu ülkenin aleyhinedir. Irak bölge ülkeleriyle yeni bir ilişki arayışında dedi.
Hizbullah Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş, İran'dan yakıt ithalatının Amerika'nın Lübnan'a karşı girişimlerinden hezimete uğradığı anlamına geldiğini kaydetti. Damuş, İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yakıt gönderdiğini işaretle bu girişimin Lübnanlıların geçimsel krizlerinin çözüm amacı ile yapıldığını vurguladı. Hizbullah üyesi İran tarafından yakıt gönderilmesinin Lübnan'a karşı Amerikan girişimlerinin hezimete uğradığını gösterdiğine temasla, Hizbullah'ın halkın yoksulluk içinde yaşarken duyarsız kalamayacağını kaydetti. Lübnan müftüsü Şeyh Ahmet Kablan da dün yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nden Lübnan'a yakıt tankerinin gönderilmesine işaretli bu girişimi cesurca bir eylem olarak nitelemişti.
Tokyo'da düzenlenen paralimpik yarışmalarında İranlı para halterci Ruhullah Rüstemi altın madalya kazanmayı başardı. İranlı para halterci Rüstemi bu yarışmada 80 kiloda 234 kiloyu kaldırarak rakiplerini yenip altın madalyayı kazandı. Çin ve Mısır temsilcileri ise 215 ve 213 kiloyu kaldırarak ikinci ve üçüncü oldular.
Bağdat'ta bulunan İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları Bağdat Bölgesel Zirvesi kulisinde bir araya geldiler. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat'ta ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldılar. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Bağdat Zirvesi konusunda diğer bazı katılımcı ülkelerin yetkilileri ile bir araya geldi.
Hürriyet yazarı Hande Fırat bugünkü yazısında Türkiye'nin Taliban'la çeşitli seviyelerde doğrudan görüştüğünü söyledi ve Taliban Ankara'dan havalimanını işletmesini istedi dedi. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat bugünkü yazısında Türk askerlerinin Kabil Havalimanı'ndan çekilmesine değindi. Fırat, Taliban'ın Ankara'ya başından beri Türkiye askerinin varlığıyla ilgili soru işaretlerini ilettiğini belirterek ancak Taliban Ankara'dan havalimanı işletmesini istedi dedi.
Hamas Filistinli bir çocuğun şehit edilmesine gönderdi. Tepkide Siyonist işgalciler karşısında direnişin sürmesine vurgu yaptı. Geçtiğimiz cumartesi günü yaralanan ve bir hafta aradan sonra bugün sabah şehit olduğu açıklanan Filistinli çocuk Ömer Hasan Ebu Nil için taziye mesajı yayınlayan Filistinli İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistin'in her tarafına yayılmış olan bu öfke, Gazze'de abluk altına alınmış olan ahalimizin ve tüm halkımızın evlatlarından şehit olanların bu temiz kanları Filistin halkının özgür, direnen ve toprağında kalma konusunda kararlı olduğunu, abluka saldırganlıklar ve Yahudileştirme karşısında onu teslim etmeyeceğini teyit etmektedir, dedi. Hamas Filistin Enformasyon Merkezi'ne de ulaşan açıklamasında gasp edilmiş hakların tümünün geri alınması için düşmana karşı savaşın kesintisiz bir şekilde düşmanın tüm Filistin topraklarından çekilmesine kadar süreceğini dile getirdi. Açıklamada Kudüs Kılıcı Harekatı'nın Gazze'den Nablus'a hatta Cenin'e ve Kudüs'e ulaştığına dikkat çekilerek Kudüs Kılıcı kınına girmeyecektir denildi. İşgal güçlerinden 21 Ağustos Cumartesi günü Gazze şeridinin doğusunda düzenlenen gösteriye müdahale etmeleri sonucu 13 çocuk, ikisi ağır olmak üzere 41 Filistinli yaralanmış. Yaralılardan 32 yaşındaki Usame Halid Dacin 25 Ağustos sabahı hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 12 yaşındaki Ömer Hasan adlı çocuğun da bugün sabah hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasıyla duyuruldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ bölgesinin durumu ve Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında sınırda yaşanan gerginliği telefonda görüştü. Kremlin Sarayı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Putin ve Paşinyan görüşmede 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti liderleri arasında imzalanan üçlü anlaşmalar çerçevesinde Karabağ meselesinin çözüme kavuşturulmasına vurgu yaptılar.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Getin şehrine gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Dujakonić, Cumhurbaşkanı Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulundu. Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanović, Türkiye'nin Batı Balkanlarda istikrar eksikliğinin ve bu eksikliği giderilmenin de ne kadar önem arz ettiğinin farkında olduğunu söyledi.
Ve son haberimiz, New York Times gazetesi Afganistan'da gerçekleşen patlamalardan birinin CIA'ya ait Eagle üssünde gerçekleştirildiğini bildirdi. Afganistan'dan çekilme işleminin büyük kısmını tamamlayan Amerikan ordusu geride bir şey bırakmamak için üsleri de imha ediyor. New York Times gazetesi Amerikan güçlerinin CIA'ya ait Kabil'deki son üssü de yok ettiğini ve artık çekilmenin tamamlanmasını beklediğini bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Bağdat Zirvesi İran'ın yeni Dışişleri Bakanı'nın ilk ziyaretinin hedefi başlığı altında. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Irak gibi önemli bölge ülkeleri yetkililerinin katılımıyla bugün Bağdat'ta düzenlenecek bölgesel uluslararası toplantıya katıldı. Irak'ın komşularının yanı sıra Fransa, Amerika, Rusya ve Japonya temsilcileri de bu zirveye davet edildi. Irak yaptığı açıklamada bu toplantının bölgede gerilimi azaltmak ve Irak'ın komşuları arasında ekonomik münasebetleri güçlendirmek ve anlaşmazlıkları çözmek amacıyla düzenleneceğini duyurmuştu. İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da bugün Bağdat'a gitmeden önce yaptığı açıklamada ülkelerinin katılımıyla Bağdat'ta düzenlenen her türlü bölgesel girişimi memnuniyetle karşıladığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı'nın Bağdat zirvesine katılması birkaç açıdan önem arz ediyor. Birincisi, İran İslam Cumhuriyeti bölgede barış, kardeşlik ve güvenlik için her türlü bölgesel girişimi olumlu karşılamasıdır. İkincisi, İran'ın Bağdat zirvesinde bölgede toplu güvenlik ve bölgesel anlaşmazlıklar ve çatışmaların son bulması noktasında kendi yaklaşımını salih ve açık bir şekilde dile getirmesidir. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan geçen Perşembe günü de Tahran'da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ile yaptığı görüşmede Pakistanlı mevkidaşının 6 komşu ülke Dışişleri Bakanları toplantısına katılma davetini sıcak karşılayarak Tahran'ın ilerleyen günlerde bu toplantıyı ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirmişti. Bu yaklaşımlar İran'ın tüm komşular ve bölge ülkeleriyle istikrar ve güvenlik alanlarında ve ekonomik ve ticari münasebetleri geliştirmek için ne kadar önem verdiğini gösteriyor.
Bazı siyasi gözlemciler Bağdat zirvesinin bölgedeki anlaşmazlıkları giderme adına önemli bir fırsat olduğuna inanırken, bazı kaynaklar Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in İran ve Suudi Arabistan yetkilileri arasında bu zirvenin kulisinde görüşme gerçekleşmesi için ortamı mükemmel olarak nitelediğini aktardı. Son aylarda Bağdat'ta İran ve Suudi Arabistan yetkilileri arasında bazı görüşmeler gerçekleşmiştir ve görüşmenin devamı İran'da yeni hükümet döneminde de devam etmesi bekleniyor. Batı Asya gelişmelerini takip eden İranlı uzmanlardan Hasan Hanizade, Bağdat toplantısında bölgesel ekonomik işbirliği ve yakınlaşma, terörist gruplarla ciddi mücadele ve bölge ülkeleri arasında münakaşaları azaltma gibi önemli konuların ele alındığına temasla Bağdat zirvesinin komşu ülkeler arasında gerilimlerin hafiflemesiyle sonuçlanabileceğini temenni etti. Mevcut durumda bölgesel anlaşmazlıkların derin ve geniş olduğundan bu sorunların sırf bir toplantı ile tümüyle çözüme kavuşması beklenmiyor. Ancak bu münakaşaların çözümüne kuşkusuz katkı sağlayabilir. Bununla birlikte bu zirveye Suriye gibi Irak'ın komşu ülkesinin davet edilmemesi bazı eleştirilere yol açmıştır. Nitekim Irak Parlamentosu Dış İlişkileri Komisyonu üyesi Amir El Faiz bu bağlamda yaptığı açıklamada, bazı ülkelerin liderlerinin Bağdat zirvesine davet edilmemesini eleştirirken Suriye gibi komşu ülke Bağdat zirvesine davet edilmezken komşu olmayan ve bölgede olmayan bazı ilgisiz ülkelerin davet edilmesini eleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Bağdat'a gitmeden önce yaptığı açıklamada bölgede sürdürülebilir güvenlik ve kalkınma konusunda Suriye liderliği ile temas ve istişare halinde olduklarını ve Bağdat zirvesinde her türlü bölgesel girişimde bölge ülkelerinin önemli rolüne vurgu ve Bağdat zirvesi hakkında Şam ile doğrudan istişarede bulunacaklarını söyledi.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Sadr'ın seçimlere katılma kararı etrafında. Irak Sadr Hareketi'nin lideri Muqteda Sadr dün yaptığı açıklamada 10 Ekim'de düzenlenecek parlamento seçimlerine katılacağını duyurdu. Sadr daha önce aldığı seçimleri boykot etme kararından vazgeçtiğini işaretle seçimlere ciddiyetle katılacağını kaydetti. Sadr seçim alanına girmeyi uygun gördüklerini vurguladı. Sadr hareketi lideri 15 Temmuz'daki konuşmasında ülkede bazı siyasi gelişmeleri ve bazı siyasi grup ve hareketleri eleştirerek seçimlere katılmayacağını duyurmuştu. Sadr'ın yeni kararı hakkında bazı konulara değinmek gerek. Birincisi, Sadr seçimlere katılmayacağını açıkladığında bazı basın ve analistler Sadr'ın bu karardan amacının kendine bağlı teşkilatında revizasyon yapmak suretiyle seçimleri kazanma şansını artırma peşinde olduğunu bildirmişti. Anlaşılan Sadr'ın yeni kararıyla Irak parlamento seçimlerinin gecikmeyecek ve Sadr bu kararıyla aslında olaylar ve gelişmelerin gerisinde kalmak istemiyor ve bu nedenle de seçimlere aktif biçimde katılma ve kazanma şansını da kaybetmek istemiyor. İkincisi, Sadr seçimlere katılmayacağını açıkladığı bir sırada Irak'ta şimdiki hükümetin bazı yetersizlikleri yüzünden sokaklarda düzenlenen protestolardan kaynaklanan gerilim ve tansiyona tanıklık etmekteydi. Sadr, Irak'ta durumun daha da kötüleşeceğini düşündüğü için kendini suçlamalardan uzak tutmaya ve böylece protesto edenlerin yanında durup Irak'taki siyasi sistemin dışında yer almış gibi göstermeye çalıştı. Sadr, önceki kararıyla halkın cephesinde yer almaya, böylece onların desteğini kazanmaya gayret gösterdi. Ancak Irak'taki eylemler ve ekonomik kriz devam etmedi ve ülkede ekonomik durum da iyileşti. Öyle ki Bağdat bugün bölge ülkelerinin katılımıyla bölgesel konferansa ev sahipliği yaptı.
Üçüncü konu ise durumu önceki aylara göre değişen Irak'ta mevcut koşullarda Sadr'ın seçimlere yeniden katılma kararı alması, onu yeni dönmek için fırsatı uygun gördüğünü, artık kendisine ve partisine yönelik, özellikle Sadr hareketi mensubu olan Enerji Bakanı'na yönelik eleştirilen gündem olmadığını yansıtıyor. Dördüncüsü ise Muqteda Sadr'ın Irak'ın geleceğine ilişkin tahmin ve planlarında pek başarılı olmamasıdır. Çünkü Sadr Irak'ta protesto eylemlerinin süreceğini ve siyasi durumun daha da kötüleşeceğini, bu nedenle seçimleri boykot etme kararı ile mevcut durumdan kendini arındırmaya, böylece gelecek aşamada ülkedeki siyasi gelişmeler ve hareketler üzerinde etkili olup sorunların çözümü için siyasi gruplara baskı gücünü de artırabileceğini zannediyordu. Sonuç itibariyle Sadr Hareketi lideri Muqteda Sadr'ın Temmuz ayında seçimlere boykot etme kararı ciddi bir siyasi karar olmaktan ziyade ciddi bir siyasi taktikti. Amacı da Sadr Hareketi ve liderliğinin Irak'taki siyasi denklemlerindeki yeri ve konumunu da iyileştirmek ve güçlendirmekti. Bu nedenle gelinen aşamada Sadr geç kalmadan siyasi arenaya geri dönme kararı alarak seçim fırsatını kaybetmek istemedi. Bazı siyasi analizler ise Sadr'a halk desteğinin önemli ölçüde azaldığı bildirildiği bir sırada seçimlere katılmama kararından vazgeçmesi, ilerleyen haftalar ve aylarda partisi ve kendi konumunun güçlenmesine de sebebiyet verebilir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
İran
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz Perşembe günü Kabil Havaalanı yakınında teröristlerce gerçekleştirilen iki patlamada 170 kişi hayatını kaybederken 160 kişiden fazlası da yaralandı. IŞİD teröristleri söz konusu saldırının sorumluluğunu üstlendi değerli dinleyiciler. Amerika Başkanı Joe Biden bu saldırıya ilişkin çok pasif bir tepki gösterdi değerli dinleyicilerimiz. Biz affetmeyeceğiz, biz unutmayacağız, sizi arayıp peşinize düşeceğiz şeklinde ifadeler kullandı. Bölge ülkelerde bu saldırıyı kınadı. Şimdi gelinen noktayı bugünkü sohbetimizde konuşmak istiyoruz. Gerçi birkaç haftadır Afganistan gelişmeler konuşuluyor ama biz bugünkü sohbetimizde güvenlik meselesi, mülteciler meselesi ve Afganistan'la ilgili oynanan oyunları değerlendirmeye çalışacağız sohbetimizde. Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Milli Gazetesi yazarı Sayın Ali Haydar Haksal hocamız bizimle birlikte. Ali Haydar hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Afganistan gelişmeleri son haftalarda çok tartışıldı bildiğiniz gibi. Orada Kabil'in düşmesi ve ondan sonra Taliban'ın hükümeti ele geçirmesi ve Panjshir bölgesinde de Ahmet Şah Mesud'un oğlunun orada bir direniş grubu oluşturması ve galiba Taliban ile müzakere edip bir barış sağlanacaktı şeklinde haberler var. Ancak şimdi Amerika bu Afganistan işgalinden sonraki ortaya bıraktığı tablo Afganistan halkı için ve bölgemiz için çok acı verici ve üzücü bir tablodur. Siz bu durumu, Afganistan'la ilgili yaşanan durumu nasıl buldunuz? Alalım görüşlerinizi efendim.
Tabii bir kere emperyalizmin nasıl bir oyun içinde olduğu, nasıl bir oyun tezgahladığı şu anda çok da belli değil. Yani sürece baktığımızda sanki onların oynadığı oyunun bazı senaryolu, hazırladıkları senaryonun bazı bölümleri yavaş yavaş devreye girmiş bulunuyor. Şimdi bu tabii uzun bir zamandır kendi Müslümanlar üzerinde, özellikle Müslümanların yaşadığı coğrafya üzerinde bir takım yaptırımlar, bir takım hamleler içerisinde bulunulmaktadır. Şimdi uzun yıllardır tabii emperyalizm çeşitli oyunları sahneye koyuyor ve bunları varyasyonlarını hamleler halinde işleme koyuyor. Şimdi bu tabii ilk Afganistan işgali, daha sonra Irak işgali, daha sonra Arap Baharı, 11 Eylül olayları, bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı olan olaylar ve gelişmeler. Şimdi ben geçenlerde iki yazımda Amerika Afganistan'dan niçin çekildi? Yani burada tabii birçok soru var. Yani bu sorular bir, Çin'in yükseliş dönemi var. Amerika ile çekiştikleri bir süreç var. Diğer tarafta kuzeyde Sovyet Rusya var. İslam coğrafyasında gerek İran'ın, İran İslam Cumhuriyeti'nin varlığı, gerek Türkiye'nin durumu veya Suriye'deki gelişmeler bunları da ciddi anlamda bir tedirgin ediyor. Yani birliktelikler ya da şunlar bunlar. Şimdi Afganistan'dan çekilirken, Afganistan'da neden durup dururken çekildi ve neden burada Taliban'a şey bıraktı? Şimdi enteresan, bu patlamalardan sonra şöyle bir yorumlar da yapılmaktadır. Yani bu yorumlara göre şu anda IŞİD denilen örgütün oradaki o patlamaları yapması veya olayları üstlenmesi sanki Amerika'ya buradan çekilmedi, burada devam et anlamında veyahut da buraya çok daha ağır vurucu hamlelerde bulun gibi bir anlam çıkmakta.
Evet.
Şimdi bu da doğrusu üzerine durulması gereken şeylerden birisi, bir sorun bu.
Evet.
Bir diğer sorun da tabii ki bir göçmen sorunu var. Yani coğrafyamızda özellikle Arap Baharı ile birlikte gerek Yemen'de, gerek Libya'da, gerek Suriye'de ve coğrafyamızın diğer bölgelerinde, Türk Cumhuriyetler'de ciddi anlamda batıya doğru bir akış var. Şimdi bu akış tabii özellikle Avrupalılar, Batılılar hem sömürüyorlar hem de sömürdükleri o topraklardaki insanları yerlerinde rahat bırakmıyorlar. Yani ellerindeki bütün imkanları ele geçirmiş oluyorlar. Şimdi bugüne kadar Amerika Afganistan'da ne yaptı? Neler yaptı, neler başardı, hangi sonuçları vardı? Bunları da çok fazla bilemiyoruz. Şimdi geçmiş zamanda özellikle bu ilk Afganistan cihadı zamanında Sovyet Rusya'ya karşı başladıkları o ayaklanmada Amerika'nın doğrudan veya dolaylı desteği vardı. Şimdi orada Müslümanlar kendi aralarında birlikte etnik sağlayamadıkları için gerek İsmet Yar gerek Burhanettin Rabbani ve diğer topluluklar kendi aralarında anlaşamadılar. Dolayısıyla Taliban oraya geldi, yerleşti. Amerika da geldi, orayı tekrar yönetimi ele geçirdi. Uzun bir zamandır orayı kendi kontrolü altında tutmuş bulunmaktaydı.
Evet.
Şimdi tabii bir tarafıyla da bu Afganistan'da yaşanan olayların özellikle Irak işgalinde biz bunu çok gördük. Bir takım şeyleri, anları, kareleri zoomlayarak dünya kamuoyunun önüne sunuyorlar. Yani o Irak işgali zamanında denizde bir karabatak görüntüsü vardı. O karabatağı günlerce ekranlarda gösterdiler. Sonradan da anlaşıldı ki o karabatak aslında Fransa açıklarında bir petrol, yani bir geminin petrolünden sızan şeyden oraya bulanmış. Onu Irak'la ilintilendirdiler. Tabii bu son zamanlarda Afganistan'da yaşanan cinayetler, olan olaylar, bu durumlar dünya kamusunda da özellikle Müslümanların ne kadar vahşi olduğunu ortaya koyuyor. Yani çünkü dünyada küresel sistemde ciddi anlamda bir düşünce boşluğu var. Yani komünizmin çökmesi, kapitalizmin toplum insanlar üzerinde ağır olması tabii insanları seçeneksiz bırakıyor ve bu seçenekte de İslam'a yönelme söz konusu olabiliyor. Yani muhtemeldir ki buradaki amaçlanan şeylerden birisi İslam'ın yeniden gündeme gelmesini engellemek ve Müslümanları daha kötü gösterebilmek için bu tür senaryolar da uygulanıyor olabilir.
Tahran Radyosu. Evet. Hocam şimdi Taliban örgütüne baktığımızda bu örgütü galiba o eski anlayış ve zihniyetten uzak bir örgüt simgelemeye çalışıyor. Özellikle İslami konularda kendisini daha mantık yolunda olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Siz bunun meşruiyetiyle ilgili nasıl düşünüyorsunuz Taliban'ın?
Ya tabii bu da önemli bir gelişme. Şimdi biz her halükarda Afganistan'a ve Afganistan'daki Müslümanlara sahip çıkmak durumundayız. Yani bizim coğrafyamızdaki ülkeler gerek Türkiye olsun, Pakistan olsun, İran olsun veya komşu ülkeler kimler varsa veya gücü olan emperyalizm güdümünde olmayan veya olmama çabasında olan toplulukların buraya mutlak surette katkı ve destek sağlamasında yarar var. Çünkü burada sonuçta Müslümanlar. Şimdi Taliban'ın tabii böyle bir anlayış içinde olması bizleri sevindiriyor. Yani gerekirse tabii orada uzun yıllardır bir kaos var. Yani devlet yönetme anlayışı yok. Askeri disiplini var mı yok mu belli değil. Devlet kurumları, kamu kurumlarındaki örgütler ne durumdadır? Hastaneler, okullar hangi durumdadır? Bunları da tabii bilemiyoruz. Yalnız bizim tabii gelen bilgiler ne kadar doğru, ne kadar sağlıklı ondan çok da emin olamıyoruz. Ama İran'la veya komşu ülkelerle ilişki geliştirme çabası içinde olmaları sevindirici. Umarız ki bunlar bu diğer Müslüman topluluklardaki gelişmelerden veya onların gücünden de faydalanarak sistemlerini yeniden oturtabilirler diye temenni ediyoruz.
Doğru. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Rica ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun efendim.
Sağ olun. Sizler de.
Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Yediklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Milli Gazetesi yazarı Sayın Ali Haydar Haksal hocamızla konuştuk. Röportajımızda Kabil Havaalanı yakınlarında yaşanan terör saldırısı ve Afganistan gelişmeleri çerçevesinde kısaca bugünkü sohbetimizi sizinle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyorum. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın IŞİD'i Afganistan'a getiren taraf Amerika olduğunu vurgulaması, Kabe'den meydana gelen ard arda patlamalarda en az 13 Amerikalı terörist askerin helak olmasından sonra bir açıklama yapan Amerikan Milli Güvenlik eski danışmanlarından John Bolton'un bu durumdan Amerika'nın eski ve yeni yönetimlerini sorumlu tutması gibi haberleri yer verilirken, Kudüs gazetesinde İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih'in nükleer alandaki gelişmelerle ilgili açıklamasını konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih'i ülkenin kuantum alanında kaydedilen ilerleme aydın bir gelecek vaat ettiğini vurguladı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih'i cumartesi günü yaptığı açıklamada kuantum alanında son 5 yılda kaydedilen ilerleme çok değerli ve takdire şayan olduğunu ve ülkemiz için çok aydın ve umut verici bir gelecek vaat ettiğini belirtti. Salih'i, İranlı araştırmacılar bu alanda mevcut teorik bilimden yararlanarak önemli kazanımları elde ettiklerini ifade etti. Salih'i ayrıca kuantum üzerine çalışan merkezlerin randımanını yükseltmek için bir iç tüzük hazırlanmasını ve ülke genelinde mevcut imkanlar ve altyapılar tespit edilerek öğrencilerin yararlanmasına sunulmasını istedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salih'i bu açıklamaları kuantum teknolojileri üzerine düzenlenen oturumda yaptı. Oturumda İran Atom Enerjisi Kurumu'na bağlı Nükleer Bilim ve Teknolojileri Araştırma Merkezi Başkanı Cevat Kerim'i sabit kuantum alanında kaydedilen ilerleme ve yürütülen faaliyetlerin hakkında bir rapor sundu.
Risalet gazetesinde İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani'nin Korsan İsrail Başbakanı Bennett'in Amerikan Başkanı Biden görüşmesinde İran'ın tehdit edilmesinin illegal bir davranış olduğunu vurgulaması, 5 aylık ticaretle ilgili verileri açıklayan Gümrük Kurumu Başkanı Emir Eşref'in yaptırımlara ve koronavirüs salgınına rağmen ülkenin ihracatı ithalatın önüne geçtiğini ve dış ticaret dengesi 1 milyar dolar ülkenin lehine olduğunu belirtmesi gibi haberleri yer verilirken, Cevan gazetesinde İran'ın CNN casus ağ kurma operasyonunu engellediğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Bir Amerikan gazetesi CIA'nin İran'da bir casus ağı kurma operasyonunun Tahran'ın son derece etkili karşı istihbarat operasyonları sonucunda başarısız olduğunu bildirdi. New York Times gazetesi şunları yazdı. Amerikalı yetkililer İran'da casus ağları kurmaktan sorumlu bir CIA görevlisi tarafından gönderilen bir kısa mesajın bu istihbarat teşkilatının Langley'deki karargahının bazı bölümlerinde yankılandığını söylüyor. Amerikan istihbarat ağı Tahran'ın son derece etkili karşı istihbarat operasyonları tarafından büyük ölçüde yenilgiye uğratıldı ve Tahran bu ağı yeniden inşa etme çabalarını engelledi. New York Times gazetesi Amerikalı yetkililerden naklen şu iddialarda bulundu. İsrail rejimi İran'ın nükleer faaliyetleri, füze programı ve bölgesel faaliyetleri hakkında güvenilir bilgiler sağlayarak Amerika'nın bu boşluğu doldurmasına yardımcı oldu.
Hemşeri gazetesinde Amerika'da koronadan ölenlerin verilerinin saklandığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
New York'un yeni valisi Kathy Hochul, New York'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı ile ilgili son güncellemede 12 bin ölüm vakasını eski rakamlara ekledi. Kadın vali Hochul kendisi önceki vali gibi huzur evinde ölenlerin verilerini gizlemeyeceğini belirtti. Söz konusu yetkili New York eyaletinin yönetiminden daha fazla şeffaflık sözü doğrultusunda göreve başladığı ikinci günde sözünü yerine getirerek şimdiye kadar koronavirüs hastalığından ölenlerin sayısında 12 bin vaka saklandığını kaydetti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsçe'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsçe'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti Zeynep-i Kübra'yı tarihte seçkin bir örnek olduğunu, kadınlık iffet ve hicabı büyük bir cihat ve izzetli bir mücadeleye dönüştürebileceğinin göstergesi olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Zeynep-i Kübra sallallahu aleyha tarihin seçkin bir örneğidir ki, bir kadının tarihin en önemli konularından birinde varlığının azametini gösteriyor. Aşura olayında kanın kılıca galebe çaldığı söylendiğinde ki gerçekten çalmıştır, bu zaferin sebebi Hazreti Zeynep'ti. Yoksa kan Kerbela'da biterdi. Askeri olay halk güçlerinin Aşura alanında görünüşte yenilgisiyle sona erdi. Fakat görünüşte zahiri askeri yenilgiyi daimi kesen bir zafere çeviren adı Zeynep-i Kübra'dır. Hazreti Zeynep'in üstlendiği rol, bu çok önemlidir. Bu olay kadının tarihin marjininde olmadığını gösteriyor. Kadın önemli tarihi olayların metnindedir. Kur'an'da birçok örnekte bu konuyu açıklıyor. Lakin bu yakın bir tarihle ilgilidir. Eskiye ait değil, insanın Zeynep-i Kübra'da gördüğü canlı ve hissedilen bir olaydır ki, göz kamaştıran bir azamet ve parlaklıkla alanda ortaya çıkıyor. Öyle bir şey yapıyor ki, görünüşte savaş meydanında zafer kazanan ve muhaliflerini tarumar eden ve zafer tahtına yaslanan düşman, kendi güç merkezinde, kendi riyaset sarayında rezil ve zelil olsun. Alnına ebediyete kadar utanç damgası vuruyor ve onun zaferini bir yenilgiye çeviriyor. Bu Zeynep-i Kübra'nın işidir. Zeynep sallallahu aleyha kadınlık iffet ve hicabı izzetli bir mücahidet ve büyük bir cihada dönüştürebileceğini gösterdi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Allame Muhammed Rıza Hekimi'nin vefatı üzerine.
İranlı seçkin fakih, mücahid, filozof, düşünür ve yazar Allame Muhammed Rıza Hekimi 22 Ağustos'ta koronavirüs hastalığının tesiri ve kalp krizi yüzünden hayata gözlerini yumdu.
Allame Hekimi'nin vefat haberini duyuran Telegram kanalı şöyle yazdı. Bakışların susamış çölünü suya doyurmak isteyen ufuk, umutsuzların umudu Allame Hekimi Hakk'a yürüdü.
Bir gün doğuyor ve bir gün ölüyoruz. Bu tüm insanların ve hatta tüm kainatın ortak faydasıdır. Ancak hakiki hayat topraktan olan cismimizin kaderiyle sınırlı değildir ve başka takdiri söz konusudur. Buna göre büyüklerin yaşamını gözden geçirirken bu noktayı göz önünde bulundurmalıyız. Her insanın bir başlangıcı, bir de sonu vardır. Çocukluk, gençlik, orta yaşlılık ve ihtiyarlık tüm insanların yaşamında tekrarlanan bir süreçtir. Ancak tüm bunlar hayatının göreceği yüzüdür. Bu doğal seyrin ötesinde asıl her insanın ruhi seyri onu ebedi ölüme veya ebedi hayata götürür. Gerçeği görecede hayatı ile ruhani sülük karşılıklı olarak birbirine bağlıdır. Lakin birincisi cismin ölümüyle son bulur fakat ikincisi ölümsüzdür. Yaşamın derinliği anlamlı olmayınca yüzeyi pek anlamlı olamaz.
Evet, bu belirttiklerimiz bir süre önce hayata gözlerini yuman Horasan diyarının ünlü filozofu ve alimi merhum Muhammed Rıza Hekimi'nin yazısıdır. Hekimi'den Allame, Üstad, Adalet Filozofu, Tevhid Koruyucusu gibi ünvanlarla yad edilir. Peki kimdir bu Allame Hekimi? Hep birlikte tanıyalım.
Hekimi 4 Nisan 1935'te İran'ın Kutsal Meşhed kentinde dünyaya geldi. Hekimi ilk eğitimini tamamladıktan sonra Meşhed'de Dini İlimler Merkezi'ne girdi ve ömrünün 20 yılını dini ilimler, felsefe, Arap edebiyatı, nücum ve takvim ilimlerini öğrenmekle geçirdi. Hekimi uzun yıllar edebiyat derneklerine katılıyor ve kültür ve edebiyat büyükleriyle beraber oluyordu. Hekimi 1966 yılında Tahran'a geldi. Hekimi Şehit Murtaza Mutahhari ve merhum Muhammed Taki Caferi ile arkadaştı ve Ali Şeriat'ı da Meşhed'de tanışmış ve onunla da yakın ilişkisi vardı. Şeriat'ı Hekimi yazdığı mektupta vasiyet etmiş ve eserlerinin de editini ona vermişti.
Hekimi yazarlığa ta gençlik çağından itibaren başladı ve en eski yazısı Gadir-i Hum olayı hakkında yazdığı bir makaleydi. İslam tarihi araştırmacısı ve yazarı Muhammed Esfendiyari ise Hekimi'yi tarz sahibi ve Farsça nesirde en üstün 20 yazarlardan biri olarak tanımlıyor. Hekimi Farsça ve Arapça olmak üzere iki dilde şiir yazıyordu. Hekimi'nin bazı şiirleri Güneş Sahili adlı bir kitapta yayımlandı. Hekimi oldukça çalışkan bir yazardı ve kendisinden 50 kitap geride bıraktı. Hekimi ayrıca 30 kitaba ön söz yazdı ve yeni 37 kitap için yatname kaleme aldı.
Muhammed Rıza Hekimi'nin eserleri 5 kategoriye ayrılıyor. Birincisi Tevkik Mektebi hakkındaki eserleridir. İkincisi Ehl-i Beyt rivayetlerini beyan etmek üzere yazılan eserlerdir. Üçüncüsü İslam'ın bireysel ve sosyal üretilerini tanıtan eserlerdir. Dördüncüsü din alemlerinin yaşama ekseninde tedvin edilen ve beşincisi de Hekimi'nin çeşitli konuların üzerine yazdığı makalelerdir. Hekimi'nin bazı eserlerine El Hayat, Mağrib Güneşi, İlahi İlahiyat ve Beşeri İlahiyat, Kadir-i Hum Hamaseti, Tevkik Mektebi, Caferi Akılcılığı, Felsefede İçtihat ve Taklit, Hikmeti, Müteâlliyede, Cismi Mad, Akıl Makame ve Ebedi Mesaj adlı eserlerine örnek vermek mümkün.
Tahran Radyosu.
Allame Hekimi, Horasan marifinin önde gelen büyüklerinden ve Şii akılcılığın tebliğcülerinden biriydi. Allame Hekimi bereketli ömrünün büyük bir bölümünü İslam'ın asil kaynaklarını araştırmaya adadı, böylece günümüz insanlarının sosyal sorunlarına çare bulmak istiyordu. Üstad Hekimi'ye göre İslami hükümetin temel bilişini adalet olmalıdır. Bu seçkin düşünürün fikri düzeninde adaleti yaygınlaştırmak ve geliştirmek mümkündür ve bunun nasıl yapılacağını sadece İslam'ın esas kaynaklarından çıkarmak gerekir. Allame Hekimi bizzat bu işi el attı ve El Hayat adlı önemli bir ansiklopediyi tedvin etti. El Hayat, İslam dininin adalet için siyasi ve sosyal tezleri bulunduğunu ve insanı yüceltme temelinde sosyal bir din olduğunu gösterdi.
Allame Hekimi'nin İslami toplumda adalet ve eşitlik için gündeme getirdiği deliller ve kanıtlar İmam Ali Aleyhisselam ve evlatlarından geriye kalan rivayetlerdir. Allame Hekimi'nin yolu esasen Şii yoluydu ve mektebi ve meşrebi ve mezhebi de imamların yoluna dayanıyordu. Allame Hekimi Şia'nın eşitlik ve adalet talep siyasi nizamına inanıyor ve bunun şimdiki Şia toplumunda gerçekleşebileceğini vurgu yapıyordu.
Merhum Allame Hekimi'nin adaletten bahsetme yöntemi nakli ve hadislere dayalı bir yöntemdi. Allame Hekimi Hazreti Ali Aleyhisselam'ı tarihte görüyor ve o Hazretini kelamını tarihte okuyor ve amellerine ve fiillerine de tarih aynasından bakıyor ve tarihte vaat edilen adaletin yeniden icra edilmesi gerektiği sonucuna varıyor. Gerçekte Allame Hekimi'nin en has özelliği tevhid ve adalet aşkıydı. Allame dini hükümeti adaletle davranmak ve Malikeşter ahitnamesini uygulamak gibi iki önemli kriterle değerlendiriyordu. Bu yüzden kendisine adalet filozofu lakabı verildi. Allame Hekimi Küba'nın eski lideri Fidel Castro'ya yazdığı mektupta şöyle demişti. Eğer Kur'an-ı Kerim ve İslam'ın tüm talimini iki kelimede özetleyecek olursak şöyle diyebiliriz. Tevhid ve adalet. Tevhid demek insanla Allah ilişkisini düzeltmek ve adalet de insanla insan ilişkisini düzeltmek demektir.
Allame Hekimi'yi Tevkik Mektebi'nin kurucusu ve en önemli öncüsü olarak biliyorlar. Nitekim Hekimi'nin düşüncelerine yönelik tüm eleştiriler veya görüşler bu mektebin doğrultusundadır. Allame Hekimi bu konu hakkında şöyle diyor. Tevkik Mektebi Ehl-i Beyt Mektebi'nden farklı bir mektep değildir. Yani Horasan Marif Mektebi veya Tevkik Mektebi yeni bir düşünce, yeni bir inanç veya bağımsız bir ekol oldu ve başta Ehl-i Beyt Mektebi olmak üzere diğer mekteplere karşı bir mektep olduğunu asla düşünülmemeli. Tevkik Mektebi'nden maksat, inanç meselelerinin sınırlarını belirleyen ve itikadi mekteplere ve felsefe ve irfane mustalah gibi insan düşüncesinin önünü alan mekteplerin seviyesine düşmesine mani olan ve acıları bilen Şia bilginler ve bilge fakihlerin seçkin yöntemidir.
Doktor İbrahim Dinani, İslam Dünyasında Fikri Felsefi Macerası adlı kitabında Tevkik Mektebi'ni şöyle tanıtıyor. İslam dünyasında bu fikri akımda genelde ve özelde gündeme gelen şey, ilahi vahiy yoluyla nazil olan dini hakikatlerle beşeri düşüncenin ürünü olan şeyleri birbirinden ayırt etmek ve bu iki şeyi birbirine karıştırmamaktır. Gerçi bu iddia genel anlamda özel bir gruba veya cemaate özel olmadığı ve tüm İslami düşünürler bu noktada hemfikir gibi durduğu belirtilmelidir. Buna karşın Tevkik Mektebi taraftarlarının düşünce tarzından kaynaklanan bir dizi özellikleri yüzünden çok yeni ve mazisi pek derin olmayan bir konudur. Bu fikri akım yaklaşık yarım asırdır Horasan'da ortaya çıktı ve zamanla taraftarları çoğaldı.
Allame Muhammed Rıza Hekimi, felsefe, irfan ve dini inançların arasında fark koymak gerektiğine sık sık vurgu yapıyordu. Allame Hekimi'ye göre bu üç konu beşeri tanım nizamında çeşitli yıllardır ve felsefe ve irfan dini tanımın alternatifi olamaz. Allame Hekimi Tevkik Mektebi'ni beyan ederken dini öz köklü akıl tabirini üretti. Allame Hekimi'nin bu tabirden maksadı bu tabiri aklın yedi merhalesinin en üst merhalesi olarak tanımlamaktı. Bu akıl vahiy gölgesinde kalıyor ve bulgularını vahiy üretileriyle ölçüyor.
Allame Hekimi, büyük bir müçtehit, dil bilgini, lügat uzmanı, yazar, araştırmacı, edebiyat ustası ve en önemlisi adalet talep bir insandı. Bu son özelliği Allame Hekimi'yi başkalarının peşinde oldukları her şeye göz yumarak kentin varoşlarında ve toplumun en mahrum kesimleriyle aynı seviyede bir yaşam sürdürerek sadece fikri işler ve araştırmaları ile uğraşmaya yöneltmişti. Allame Hekimi İslam İnkılabı sırasında ve sonrasında yine sessiz kaldı ve ne makam ne mevki sevdasına düştü. Hatta bilinen ödülleri bile kabul etmedi ve yazdıklarına ve söylediklerine sadık kaldı.
Allame Hekimi özel hayatında kanaat ve izzeti nefsin ihtişamlı simgesiydi. Allame Hekimi İran diyarının en asil alimlerinden ve bilginlerinden biriydi ve bereketli ömrünü, dilini ve kalemini, fazileti ve adaleti ihya etme yolunda sarf etti. Allame Hekimi Ehl-i Beyt marifini yeniden ihya etmek ve çağdaş hale getirmenin öncülerinden biriydi ve bu doğrultuda Ehl-i Beyt'in nurani ve hayat veren kavramlarını yeni kalıplarda sundu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'i, büyük alim Allame Hekimi'nin vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımlayarak şu ifadeleri yer verdi. Seçkin alim ve düşünür Sayın Muhammed Rıza Hekimi'nin vefat haberini üzüntüyle aldım. Allame hekimi, seçkin edip, büyük bilgin, yenilikçi düşünür, İslam bilgini ve adalet talep bir şahsiyetti. Allame hekimi her türlü maddiyattan bağımsız olarak ömrünü Kur'an-ı Kerim ve sünnetin yüce mariflerine hizmet etmeye adadı ve kendinden birçok değerli eser geride bıraktı.
Değerli dinleyiciler, İranlı büyük alim ve filozof Allame Muhammed Reza Hekimi'nin hayata gözlerini yumması dolayısıyla hazırladığımız kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com adresinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini ele alacağız.
Bültenimizi geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Ermenistan'ın UNESCO temsilcisinin bölgeye ziyaretine onay vermesi.
Ermenistan Ulusal Meclisi gerilimleri.
Ve Orta Asya liderlerinin Afganistan'daki durumdan kaygı duymaları.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
Azeri ve Ermeni güçleriyle temas halinde olan uluslararası kuruluşların temsilcilerinin varlığı, Ermeni yetkililerin baştaki muhalefetine rağmen Dağlı Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana ilk kez Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, UNESCO, gerçekleri araştırmanın misyonuna destek verdi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan konuyla ilgili şunları kaydetti. Erivan silahlı çatışma halinde kültürel mirasın korunmasına ilişkin Lahey Sözleşmesi uyarınca bu misyonu desteklemeye hazırdır.
Ermenistan Dışişleri Bakanı açıklamasında şu ifadelere de yer verdi. 44 günlük. İkinci Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kontrolüne giren topraklarda kültürel ve dini mirasın korunması için UNESCO araştırma misyonunun bir an önce araştırmalarına başlaması elzemdir.
Ermenistan'ın UNESCO temsilcilerinin bölgeyi ve Azeri ve Ermeni güçlerinin temas hatlarının ziyaretini kabul etmesi büyük önem taşıyor. Özellikle daha önceki açıklamalarında Erivan hükümet yetkilileri uluslararası kurumların bu eylemlerine pek katılmamışlardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha önce Ermenistan UNESCO araştırma heyetinin Dağlık Karabağ'ı ziyaret etmesine karşı çıkıyor demişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ermenistan'ın bu konudaki muhalefetinin nedenlerini açıklamamıştı. Ancak tarafların bu noktada tarihi ve kültürel anıtları yok ettiği doğal olarak sayıldığı açıklanmalıdır.
Bununla birlikte İlham Aliyev hükümetinin yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında herhangi bir eylemde bulunabileceklerine kesinlikle inanıyorlar. Aslında Bakü yetkilileri Dağlık Karabağ dahil Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında olup bitenlerin Ermenistan ile hiçbir ilgisi olmadığını vurgulamaktadır. Bu tür ifadeler hafife alınmamalı ve prensip olarak antik eserlerin yok edilmesinin Güney Kafkasya bölgesindeki milletlerin karşı karşıya olduğu sorunlardan biri olduğuna şüphe edilmemelidir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Gürcistan'la Ermenistan'ın da Gürcistan'la bu konuda sorunları yaşadığı söylenebilir.
Ermenistan parlamentosunda kürsüde konuşma yapan iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nden bir milletvekiline muhalefet sıralarından su şişesi fırlatıldı. Tansiyonun yükseldiği parlamentoda birbirine giren milletvekillerini askerler ayırdı. Ermenistan parlamentosunda kürsüsünde konuşma yapan iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nden bir milletvekiline muhalefet sıralarından su şişesi fırlatıldı.
Ermenistan'da iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi milletvekili Hayk Sarkisyan parlamentoda yaptığı konuşmasında eski savunma bakanı Seyran Ohanyan'ı hainlikle suçladı. Bu sırada parlamento sıralarında oturan Ohanyan ise Sarkisyan'a önce sözlü olarak tepki gösterdi, daha sonra şişe fırlattı. Gerilimin giderek arttığı parlamentoda iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri birbirine girdi. Tansiyonun düşürülmemesi üzerine parlamentoya giren askerler milletvekillerini ayırarak kavgayı sonlandırdı.
Nikol Paşinyan hükümeti ve muhalif partileri eleştirenler Seyran Ohanyan'ı 2. Karabağ Savaşı'nda bu ülkenin yenilgiye uğramasının sorumlularından biri olarak gösteriyor. Buna rağmen bu eleştiriciler son 44 günlük Karabağ Savaşı'nda Ermenistan Savunma Bakanı olan David Tonayan'a yönelik eleştiriler yöneltmiyorlar. Aslında bu eski üst düzey yetkili Karabağ Savaşı döneminde Türk şirketlerle silah satışı hususunda işbirliği yapmakla suçlanmaktadır. David Tonayan bu olayın medya organları tarafından öne sürülmesinin ardından makamından istifa etmişti.
Afgan siyasetçileri ve partilerin Taliban ile yeni hükümeti kurma itirafında diyaloglarını devam ettirdiği bir sırada kimi Orta Asya hükümetleri hala Afganistan'daki yeni iktidarın işbirliği hususundaki yaklaşımına tereddütle yaklaşmaktadır. Orta Asya ülkelerinin kaygılarının bir kısmı Taliban'ın geçmişiyle alakalıdır. Bir kısmı da Taliban'ın Afganistan'daki varlığının Orta Asya'daki radikalizmin güçlenmesinde etkili bir faktör olmasından kaynaklanmaktadır.
Tüm bu kaygılar ve tereddütler devam ederken Taliban grubu sözcüsü daha önce Afganistan'ın bölge ve dünya ülkeleri için tehdit olmayacağını belirtmiştir. Katar'ın başkenti Doha'da El Cezire kanalına verdiği özel röportajda Muhammed Naim Vardek şöyle bir vurguda bulunmuştu. Taliban grubu Afganistan'da bağımsız İslami düzen kurarak böylece halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve halkın hizmetinde olmak istiyor.
Taliban sözcüsünün açıklamalarına rağmen Afganistan halkı ve Orta Asya devlet adamları Taliban'ın Afganistan'a yerleşmesi ve iktidarın temellerini sağlamlaştırmasının ardından Taliban grubunun gerçek düşünceleri ve tutumlarını yansıtacağını düşünüyorlar. Bölgedeki ve dünyadaki tüm şüphe ve endişelere rağmen son günlerde Orta Asya hükümetleri birbirleriyle Rusya ile ve Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü yetkilileriyle istişarelerde bulunmaktadırlar. Bu istişarelerin amacı Orta Asya ülkelerinin Afganistan ile olan sınırlardaki güvensizlik ve bu ülkelerin siyasi ve sosyal alanlarında aşırılık hareketlerinin yol açtığı bazı güvensizlik durumlarında askeri ve mali yardımların hazır olmasıdır.
Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden önce Orta Asya Cumhuriyetlerinin sınırlarında bir dizi güvensizlik olaylarının olduğu zaten biliniyordu. Afganistan içinde ve bu ülkenin sınırlarındaki tüm hareketlenmelere rağmen son birkaç gün içinde Taliban grubu kendini IŞİD, Nusra Cephesi, Hizbut Tahrir ve diğer aşırılıkçı akımlar ve tekfirci terörist gruplardan defalarca aklamaya çalışmıştır. Taliban kendini bu terör gruplarından bağımsız ve muhalif bir örgüt olarak tanıtmıştır.
Tahran Radyosu.
Amerika hükümetine bağlı güvenlik ve siyasi kurumların ısrarı üzerine Kabil'de iktidarı ele geçiren Devrik Afganistan Devlet Başkanı Muhammed Eşref Gani öyle bir durumda savaşsa de Afganistan'ı terk etti ki sloganları Afgan halkı arasında büyük umutlara yol açmıştı. 20 yıl önce Muhammed Eşref Gani Maliye Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olarak Afganistan'daki mevcut finansal sistemin ana tasarımcılarından biriydi.
Bu yolsuzluk ve üst düzey yetkililerin zimmete para geçirme olaylarıyla dolu sistem son yıllarda özellikle de Afganistan'ın güvenlik çevrelerindeki karar alma düzenini felç etti. Ulusal ve uluslararası düzeyde Eşref Gani hükümetinin yanlış politikaları, politikacıların Kabil hükümetine yönelik umutlarını kaybetmelerine yol açtı. Bu bağlamda kıdemli bir Afgan gazeteci ve siyasi uzman olan Cemalettin Musevi şuna inanıyor. Başkentin ticari binalarında bile yüzlerce engelli, yetim, çalışan çocuk ve dul kadının dilencilik yaptığı, yoksulluğun kol gezindiği bir ülkenin liderleri yani Eşref Gani hükümetinin liderleri lüks evlerde yaşayarak pahalı kurşun geçirmez araçlardan oluşan konvoylarla gezinerek ve yabancı ailevi gezilere çıkarak lüks bir hayat yarışına girmişlerdi.
Amerika güvenlik güçleri Eşref Gani hükümetine bu yanlış politikaları dayattı ve Afganistan'da Taliban'ın yeniden iktidara gelmesinin önünü açtığı göz ardı edilmemelidir. Bu gerçekler göz önüne alındığında hükümet politikacılarının Afgan halkına ihaneti ve zimmete para geçirmelerinin Taliban'ın Kabil'deki varlığının arkasındaki ikana faktör olduğunda şüphe bırakmadığı söylenmelidir. Afganistan'da hainlerin varlığının bu ülkenin ve hatta komşu ülkelerin halkları için sorun yaratabileceği artık aşikardır.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız bugünkü sohbetimizin sonuna geldik.
Bizleri turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi göndererek yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca parstoday.com adresinden de bizleri takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve sen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.